Ayrım 37, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 393. Burası Ankara değil, casuslar cirit atıyor her yerde. Günaydın Ester, 11. gün sabah. Tuhaf şey, çok güzel uyandım bu sabah. Sanki o kadar rakıyı ben içmemişim, sanki yatağa sabaha karşı girmemişim gibi. Dün gece balkonda oturmanın faydaları diye düşünüyordum ki, duvardaki guguklu saate bakınca anladım, vakit neredeyse öğleyi bulmuştu. Bu saate kadar uyursan kendini iyi hissederdin tabii. Kahvaltı çoktan sona ermiş olmalıydı aşağıda. Telefon edip peynirli omlet, kızarmış ekmek, kahve istedim, banyoya girdim, yıkandım, tıraş olurken geldi siparişlerim. Bizzat İhsan getirmişti. Tepsinin üzerinde günün gazeteleri ve bir armağan, bir taş plak. Reşit Bey'in armağanı diye izah etti gülümseyerek. Alman bir müşteri unutmuş odasında. Biz de size verelim dedik. Bu plağın kıymetini en iyi siz bilirsiniz. Teşekkür ederek merakla uzandım plağa. Puccini'nin La Bohème operası. Paris'te geçen bir aşk hikayesi. Tıpkı bizim hayal ettiğimiz gibi bir çatı katında yaşananlar. Evet, kederli, alabildiğine kederli ama yaşanmış, bizimki gibi yarıda kalmamış bir aşk hikayesi. İhsan elindekileri masanın üzerine yerleştirip odadan ayrılırken ben de plağı gramofona koydum. Birkaç cızırtılı dönüşün ardından başladı müzik. Elbette seni hatırladım. Elbette yitirdiğimiz büyük umutları, bir daha hiç tekrarlanmayacak gençlik günlerimizi. Şarkı sona erdiğinde iştah filan kalmamıştı bende. Derin bir karamsarlığın içine yuvarlanmıştım yeniden. Seni bulmaya çalışıyordum. Seni bulmak için artık kim olduklarını bilmediğim şüpheli adamlarla işbirliği yapıyordum. Ama içimden bir ses artık hiçbir zaman görüşemeyeceğimizi söylüyordu. Eğer İstanbul'a gelmiş olsaydın beni aramaz mıydın? Öyle değil mi? Yoksa senin gibi biri niye gelsin ki bu şehre? Bir maksadın olmalıydı. Leon dayıyı ziyaret. Tamam, belki bunun için gelmiştin ama hiç mi merak etmezdin beni? Ne oldu bu adama diye hiç mi sorup soruşturmazdın? Leon dayı İstanbul'daysa mutlaka bulurdu beni. Mazimiz ortaktı, tanıdıklarımız, ahbaplarımız ortak. Neden? Neden aramıyordunuz beni? Bakışlarım gramofondaki plağa takıldı. Çıkarıp kırmak geçti içimden. Sonra bunun ne kadar aptalca bir davranış olacağını anladım. Sonra bu karamsarlığın da aynı derecede anlamsız olduğunu fark ettim. Derhal kurtulmalıydım bu ruh halinden. Bakışlarım yenmemiş yemeğimin yanında duran gazetelere takıldı. Belki zihnimi dağıtır diye umutla açtım sayfalarını. Cumhuriyet, İkdam, Akşam, Hakimiyet-i Milliye hepsini tek tek okudum. Hayır, hiçbirinde önemli bir malumat yoktu. Cezmi meselesini de unutmuş görünüyorlardı. Hepsinde ortak havadis. Reis-i Cumhur Hazretleri'nin İstanbul seyahatiydi. 16 Mayıs 1919'dan bugüne İstanbul'a gelmeyen Gazi Mustafa Kemal'in nihayet önümüzdeki sene şehrimize teşrif edeceği bilgisi kocaman puntolarla yazılmıştı. Reis-i Cumhur'un Dolmabahçe'de mi yoksa Beylerbeyi Sarayı'nda mı kalacağı hususu henüz netlik kazanmamıştı. Yine muallak olan bir konu da seyahatin tarihiydi. Kimileri bahar başlangıcı, kimileri ise yaz sonu diye duyurmuşlardı. Kara Kemal'le bir sohbetimizi hatırladım. Gazi Paşa neden İstanbul'a gelmiyor diye sormuştum. Şehre küstüğünden mi? O sakin tavrıyla cevaplamıştı. Bilmiyorum Şehsuvar, belki de suikasttan filan çekiniyordur. Burası Ankara değil, casuslar cirit atıyor her yerde. Emniyeti sağlamak zordur. Belki de milli emniyet razı olmuyordur bu seyahate. Şu Mustafa Sagir adındaki İngiliz casusunu hatırlasana. Adam Mustafa Kemal'in burnunun dibine kadar sokulmuştu. Eğer uyanık davranmasalardı hiç gözünü kırpmadan öldürürdü Gazi Paşa'yı. Rahmetli Cezmi Binbaşı da aynı fikirdeydi. Suikasttan korktuğu için gelmiyor demişti Reis-i Cumhur için. Hatta bu suikastı bizzat kendisi yapmak istiyordu. Fakat ömrü vefa etmemişti işte. Belki de bu tehlikeli fikirleri yüzünden öldürülmüştü. Ama gazetelere bakılırsa Mustafa Kemal için böyle bir tehlike kalmamıştı artık. Aslında sevindim bu havadise. Memleket artık şu ilan edilmemiş harp vaziyetinden kurtulmalı, normale dönmeliydi. Kürt isyanıydı, muhalefet partisinin kapatılmasıydı, İzmir suikastıydı derken iyice tedirgin olan millet artık huzur istiyordu. Belki Mehmet Esad'ın bana yaptığı teklifi de bu manada ele almak lazımdı. Cumhuriyet hükümeti artık herkesle barışmak istiyor olabilir de, tek parti yerine çok partili bir cumhuriyet, hükümetin hatalarını, noksanlarını tenkit eden bir basın, bizim İttihat ve Terakki hükümeti gibi baskıcı değil, hürriyetçi bir rejim. Ne kadar güzel olurdu. İyi de Cezmi'yi niye öldürmüşlerdi o zaman? Aslında bundan emin değildim. Belki de başka bir sebep çıkacaktı bu cinayetin altından. Neyse anlayacaktık nasıl olsa. Gazeteleri elimden bırakıp saate baktım. 12'yi geçiyordu. Bir iki lokma atıştırıp yazmaya başlamalıydım. Öğleden sonra Mehmet Esat'la buluşacaktım. Evet, seni aramaktan elbette vazgeçmeyecektim. İçimdeki o kötü his ne derse desin, kimse beni seni bulmaktan alıkoyamayacaktı. 1908 senesi nasıl umutlu bir başlangıca sürüklediyse bizi, 1914 senesi korkunç bir felaketin ilk adımı olacaktı hepimiz için. Kimse lüzumsuz bir iyimserlik içinde değildi. Lakin bu kadar büyük bir yıkımı da beklemiyordu. Evet, harbi umumiden bahsediyorum. Neredeyse dünyanın her köşesinde insanın insan eliyle katledilmesinden. Daha fazla toprak, daha fazla sömürge, daha fazla petrol için insan kanının akıtılmasından bahsediyorum. Büyük devletlerin, büyük zenginlerin bitmek tükenmez bilmez kar ve para hırsından. Evet, daha önce emsalini görmediğimiz o korkunç felakete adım adım yaklaşıyorduk. Hepimiz farkındaydık bunun. Mani olmak için çaba da harcıyorduk. Bazılarımız samimiyetle uğraşıyordu ülkenin harbe girmemesi için. Ancak bazılarımız harbe girmek taraftarıydı ve barış yanlıları çok geç kalmıştı. Harbe girmemize karar verecek adamların mühim makamlara gelmesine müsaade etmişti. Dirayetsizlik, korkaklık, maslahatçılık, aklı selimi yok etmiş, cemiyetteki kabadayıları kuvvetlendirmişti. Evet, herkesi suçluyordum bunun için. Elbette başta Talat Bey'i. O Talat Bey ki samimiyetinden ve inancından hiçbir zaman kuşku duymadığım bir liderdi. Ama samimiyet ve inanç bir devleti yönetmek için kafi mi sence? Artık yıkılmaya yüz tutmuş bir devleti yeniden ayağa kaldırmak için daha fazlası gerekmez miydi? Doğru bir siyasi yol ve bu güzergahta yürümek için kader birliği etmiş, birbirine ölümüne bağlı insanlardan oluşan bir teşkilat olmadan bu mümkün müydü? Evet, bir zamanlar böyle bir cemiyetimiz vardı. Artık var mı emin değildim. Zira birbirimize duyduğumuz itimat hissini çoktan kaybetmiştik. İttihat Terakki cemiyetini ayakta tutan o sarsılmaz kardeşlik duygusu, kendini feda etme erdemi şahsi çıkarlar için kurban edilmişti. Evet, Talat Bey'in büyük bir iyimserlikle birbirimizi ikaz ederek, birbirimizi dostça tenkit ederek bu tür yozlaşmaları bertaraf etmeyi öğreneceğiz dileği sadece boş bir temenniden ibaret olarak kalmıştı. Ne Enver Bey Harbiye Nazırı olma isteğinden vazgeçecekti, ne fedaileri sanki ikinci bir hükümetmiş gibi nazırların işlerine müdahale etmeye son verecekti. Nihayet tek başımıza iktidara geldik dediğimiz Baba Ali baskınından yaklaşık bir yıl sonra devlette iki başlılık değil, aslında üç başlılık hasıl olmuştu. Güya bir hükümet vardı ama Sadrazam Said Halim Paşa'dan çok üç kişinin sözü geçiyordu. Talat, Enver ve cemiyetimizin yeni yıldızı Cemal. Evet, bir meclisimiz vardı, evet bir hükümetimiz vardı. Kaç yüzyıllık saray makamımız vardı ama son sözü hep bu üç kişiden biri söylüyordu. İşin kötüsü aynı siyasi fırkanın üyesi olan, aynı ortak ideali paylaşan üç şahsiyet, memleketin mühim meselelerinde bile açıkça çatışmaktan çekinmez hale gelmişlerdi. Evet, kollarımız çatır çatır kırılıyordu ama yen içinde değil, bütün milletin gözleri önünde. Harbiye nezareti koltuğuna oturmak isteyen sadece Enver Bey değildi. Mahmut Şevket Paşa suikastının ardından siyasi hayatımızın kalıcı figürlerinden birine dönüşen Cemal Bey de bu mühim mevkiyi arzuluyordu. Akıl alır gibi değildi. Ama bir zamanlar devletin despotluğu karşısında şerefle dövüşenler bugün yüksek memuriyetlere tırmanmak için birbirlerine düşman oluyorlardı. Böyle giderse cemiyet içinde silahların patlaması an meselesiydi. Bizim Fuat şaşırtıcı bir önseziyle olacakları önceden görmüştü. Fakat başta Talat Bey olmak üzere birçok mühim şahsiyet cemiyetteki cepheleşmenin bu raddeye varacağını düşünmemişti. Benimse vaziyetin ciddiyetini anlamam için o utanç verici hadiseyi yaşamam gerekecekti. Enver Bey'in ameliyatından bahsediyorum. Ne zamandır başının belası olan şu apandisitten kurtulmak için Almanya'ya gidecekti. Hürriyet kahramanımız. Çünkü bu operasyonu yapacak ehil doktorların kendisinin de 2 yıl Berlin ateşesi olarak yaşadığı Almanya'da olduğuna inanıyordu. Fakat nedense bir anda bu fikrinden vazgeçmişti. Ben bu ameliyattan bir rastlantı sonucu haberdar olacaktım. 1913 senesinin Aralık ayı fena soğuk yapmıştı. Sular buzlanmış, kar günlerce kalkmamıştı sokaklardan. Bahçedeki kuşların donarak ağaçlardan düştüğüne şahit olmuştuk. Bir sabah uyandığımda Madame Melina'yı göremedim ortalıkta. Olacak iş değildi. Bu sevecen kadın sabah kahvaltımı hazırlamadan asla ayrılmazdı evden. Komşuya mı geçti filan derken bir inleme sesi duydum. Ses madamın odasından geliyordu. Kapıyı vurdum, ne buyurun ne içeri girin, sadece o cılız inleme sesi. Kapıyı itince madamın yatakta mecalsiz yattığını gördüm. Dokununca ateşler içinde yandığını fark ettim. Alnına soğuk suyla ıslattığım bir bez koydum, dolaptaki ilaçlara baktım. Bir çare bulamadım. Derhal sokağa fırladım, bir araba bulup madamı güç bela bindirdim. Alman hastanesinde Selanik'ten tanıdığım Salim Ensar diye bir doktor vardı. Arabacıya bizi acilen Alman hastanesine ulaştırmasını söyledim. Buz tutmuş yollardan geçip sıra selbilere ulaşıncaya kadar kadın kucağımda ölecek diye içim içimi yedi. Neyse ki sağ salim ulaştık hastaneye. Kapıda dikilmekte olan şişman hasta bakıcıyı gayrete getirip bir sedyeyle madamı içeri taşıdım. Derhal ilgilenmeye başladılar ama bana dahiliye müteassısı Salim Ensar lazımdı. Alt kata indi dedi şişman hasta bakıcı. Mühim birinin ameliyatı mı ne varmış? Epey oldu, beklerseniz gelir. Madame Melina'nın iniltisi hırıltıya dönüşmüştü. Bekleyecek vakit değildi. Aceleyle alt kata indim. Kapıların karşılıklı olarak sıralandığı uzun bir koridor çıktı önüme. Acaba Salim Ensar hangi odadaydı? İlk kapıyı açmak istedim, kapalıydı. İkincisini tecrübe ettim, kapı açıktı ama içeride kimse yoktu. Elim üçüncü kapının tokmağına giderken bir silah namlusu dayandı enseme. Kıpırdama, ellerini havaya kaldır. Şaşkınlıkla başımı çevirmeye kalktım, namlunun ucuyla sertçe vurdu kafama. Kıpırdama dedim sana. Ah, fena canım yanmıştı ama kendimi tuttum. Bak arkadaşım diye ikaz ettim, amacın ne bilmiyorum ama büyük hata yapıyorsun. Asıl hata yapan sensin. Bir kez daha vurdu başıma, hem de aynı yere. Ah, ne vuruyorsun diyerek döndüm. Karşımda Yakup Cemil'i buldum. Evet, bizim cemiyetin namlı fedaisi Yakup Cemil. Gözlerini kısmış nefretle bana bakıyordu. Yanında da Atıf. Bundan 5 yıl önce Manastır'da Şemsi Paşa'yı vuran, sadece cemiyetin değil bir zamanlar benim de şahsi kahramanım olan Atıf. Ne yapıyorsunuz siz diye çıkıştım, tanımadınız mı beni? Ellerini kaldırsan iyi olur, şehsu var diye uyardı Atıf. Üzerini aramamız lazım. Beni tanımış olmalarına rağmen düşmanca tavırlarını değiştirmediklerine göre daha koridora indiğimde kim olduğumu görmüşlerdi. İyi de ne saçmalıyordu bunlar, maksatları neydi? Ne oluyor burada diye sordum şaşkınlıkla. Niye arayacakmışsınız üzerimi? Boşta kalan eliyle duvara iteledi Yakup beni. Silah arıyoruz, silah. Enver Bey'i vurmak için getirdiğin silahı. Ne diyebildim sadece, ne diyorsun sen be? Ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Atıf'a döndü, arasana şunu, daha ne duruyorsun? Atıf üzerimi aramaya başlarken, yahu deli misiniz, divane misiniz diye söylenmeye başladım. Enver Bey'i niye vurayım? Boş koridora bakındım, hem Enver Bey'in burada ne işi var?
Bilmezlikten gelme.
Resmen azarlıyordu Yakup.
Asıl senin burada ne işin var? Neden koşturuyordun telaş içinde öyle? Kimi arıyordun tek tek kapıları açarak?
Tuhaf bir şeyler dönüyordu ya, hayırlısı diyerek izah etmeye çalıştım. Ev sahibim üşütmüş Madame Melina, muhtemelen zatürre olmuştur kadıncağız. Hali yok, öylece yatıyordu evde, onu getirdim hastaneye. Bu katta da doktoru arıyordum, Doktor Salim'i, Salim Ensar'ı. Asıl siz ne arıyorsunuz burada? Sanki kanlı bıçaklıymışız gibi niye saldırdınız öyle üzerime?
Numara yapma bana diye tısladı dişlerinin arasından Yakup Cemil. Maksadınızı çok iyi biliyoruz.
Artık tepem atmaya başlamıştım. Ne maksadı yahu? Hala burnumun ucuna tuttuğu tabancanın namlusunu elimle ittim.
İnanmıyorsan çık yukarı bak. Zavallı kadın mecalsiz yatıyor sedyenin üzerinde.
Şimdi göstereceğim sana kadını diyerek tabancasının kabzasıyla yüzüme vuracaktı ki Atıf engelledi. Dur, dur yahu, belki de doğru söylüyor. Baksana silah filan yok üzerinde. Kaldırdığı kabzayı suratıma indirmemişti Yakup ama ikna da olmamıştı.
Yukarıda bırakmıştır dedi kuşkuyla. Arkadaşlarının yanındadır silahlar. Bu da vaziyeti anlamak için inmiştir aşağıya. Kaç kişiyiz öğrenmek için. Kapıdaki arkadaşlarına haber verecek sonra. O Fuat denen zibidi de hastanede bir yerlerdedir eminim.
Dayanamayıp bağırmaya başladım. Yeter artık. Yeter ya, çıldırdınız mı siz? Fuat niye gelsin hastaneye? Enver Bey'i niye vuralım biz?
Atıf'ın kafası karışır gibi olmuş. Yakup Cemil'in de bakışlarındaki öfke kırılmaya başlamıştı. Hem Enver Bey'in bu hastanede ne işi var? Onlardan cevap gelmeyince aklıma gelen ihtimalle duraksadım. Yoksa yaralandı mı? Bir suikast mı var?
Numara mı yapıyordum, samimi miydim, emin olamayan iki serden geçti birbirine bakıyorlardı.
Sen burada kal dedi sonunda Atıf deli bozuk arkadaşına. Ben yukarıya bir göz atayım bakalım doğru mu söylüyor Şehsuvar.
Tereddüt ediyordu Yakup.
Merak etme diye teskin etti arkadaşı, dikkatli olurum.
Kurnazca gülümsedi, ama sen de dikkatli olun. Biliyorsun anasının gözüdür bu mektepli.
Atıf çevik adımlarla uzaklaşırken Yakup da silahın ucuyla az önce kapısını açtığım odayı gösterdi.
Hadi Şehsuvar efendi sen de şuraya, orada bekleyeceğiz.
Silah ondaydı. Gösterdiği odaya yürüdüm ama ikaz etmeden de duramadım.
Sonra çok utanacaksınız ama bu yaptığınız çok ayıp.
Laf hazırdı kışla kabadayısında.
Asıl sizin yaptığınız ayıp. Enver Bey'i Almanya'ya yollayıp Cemal'i Harbiye Nazırı yapacaktınız öyle mi?
Nasıl böyle düşünebilirsin diye duracak oldum.
Yürü diye iteledi sırtımdan. Bir de anlamazlıktan geliyorsun değil mi? Enver Bey ameliyat için Berlin'e gidecek, senin büyük efendin ile Cemal Bey de istedikleri gibi at oynatacaklardı burada. Ama Enver Bey kaçın kurası, elbette gelmedi bu tertibe. O yüzden burada ameliyat olmayı seçti. Tabii bunu öğrenir öğrenmez meseleyi kökten halletmek istediniz. Enver Bey'i ortadan kaldırıp ameliyat masasından kalkamadı diyecektiniz öyle değil mi? Bunun için gelmedin mi sen de buraya?
Sayda inanıyor musun bu söylediklerine diye duracak oldum. Tekrar itekledi beni.
Durma dedim sana. Hadi gir şu odaya.
Tamam itip durma.
Odaya girdim, küçük masaya yürüdüm.
Dur diye seslendi. Dur, şimdi bana dön.
Döndüm, aramızda bir metrelik mesafe vardı. Namlunun ucunu yüzüme çevirmişti. Başımın arkası fena halde zonkluyordu. Enseme doğru ılık ılık bir şeylerin aktığını hissediyordum. Muhtemelen kanıyordu, aldırmadım.
İnanıyor musun bu söylediklerine diyerek tekrar sordum. Birazcık akıllı ol Yakup. Bunlar deli saçması. Biz hepimiz aynı taraftayız. Enver Bey'i niye öldürmek isteyelim? O hepimizin kahramanı.
Onu size sormak lazım dedi kırgın bir ifadeyle.
Evet, sahiden de alıngan bir çocuk gibi bakıyordu artık yüzüme.
Neden kabul etmediniz Enver Bey'in Harbiye Nazırı olmasını? O kifayetsiz İzzet Paşa çok mu iyi bir asker yani? Adam canlı cenaze, yerinden kalkmaya üşeniyor ama hala Harbiye Nazırı. Enver Bey dururken neden bu herif orduyu idare ediyor?
Suyuna gidip sakinleştirmek istedim. Haklısın Yakup, bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Lakin bu meselede karar vermek seni de beni de aşar. Bunlar bizim vazifemiz değil. Bir sıkıntı varsa cemiyette de hükümette de işin sorumluları konuşur halleder. Ama birbirimizden şüphelenmek, birbirimize silah çekmekle ne oluyor? Biz bu vatan için el ele vermedik mi? Hepimiz aynı davanın mücahitleri değil miyiz? Hep birlikte oturmadık mı kardeşlik sofrasına?
Müstehzi bir ifade belirdi gergin yüzünde.
Kardeşlik sofrası. Evet biz de bunu diyoruz işte. Neden bu kardeşlik sofrasında Talat Bey rahatlıkla Dahiliye Nazırı olurken Enver Bey geride tutuluyor? Neden Cemal Bey Nafıa nezaretine atanırken Enver Bey'e Harbiye nezaretini çok görülüyor? Neden? Ben söyleyeyim. Çünkü Enver Bey asker. Çünkü o ders adette oturup ayak oyunları yapmak yerine bizzat cephede dövüşmeyi tercih ediyor. Meşrutiyet için ilk dağa çıkan kimdi? Düşmanla göğüs göğüse harbeden kimdi?
Sanki bütün fedakarlıkları kendileri yapmış gibi böyle üst perdeden atıp tutması canımı sıktı.
Tereciye tere satma istersen diye kestim sözünü. O dediğin yerlerde ben de vardım. Manastır'da, Selanik'te, 31 Mart'ta, Dersaadet'te, Trablusgarp'ta.
Çatık kaşları açıldı, bakışlarını kaçırdı.
Senden söz etmiyorum. Trablusgarp'ta nasıl dövüştüğünüzü gördüm. Rahmetli Basri kumandanı ben de severdim. Biz düşmanla boğuşurken payitahtta oturup ayak oyunlarıyla cemiyetin namuslu evlatlarını saf dışı etmeye çalışanlardan bahsediyorum.
O zaman niye o silahı üzerime tutuyorsun hala? Yeniden çatıldı kaşları, gözlerini kıstı, gevşeyen kolunu kaldırdı. Silahı yine suratımın ortasına doğrultmuştu.
Yok öyle laf kalabalığı, beni oyuna getiremezsin.
Aldırmaz görünerek başımı salladım. Ne oyunu Yakup, karşında düşman mı var? Dinlemiyordu bile.
Latife yapmıyorum Şehsuvar, vallahi basarım tetiğe.
Basardı, şu ana kadar yapmamış olması şaşırtıcıydı. Ama davranışı o kadar haksız, o kadar aptalcaydı ki sinirlendim.
Basarsan bas be dedim paltomun yakasını açarak. Yapmadığın iş mi sanki? Bu defada bir dava arkadaşını vurmuş olursun, ne fark eder?
Göz göze geldik, bir yandan sancıyan başım, bir yandan bu hastane odasında böyle manasızca kıstırılmış olmak. Her şey o kadar saçmaydı ki artık ne olacaksa olsun diyordum. Tamam, tamam diyen Atıf'ın sesiyle bozuldu o gergin sessizlik. Doğru söylüyormuş Şehsuvar, hakikaten ev sahibesini getirmiş hastaneye. Yakup Cem'i şöyle bir dönüp baktı arkadaşına ama ona bile itimat etmiyordu.
O kadın olduğundan emin misin? Yalan söylüyor olmasınlar.
Bu kadar şüphe Atıf'ı da isyan ettirdi. Kadını gözümle gördüm Yakup. Ateşler içinde yanıyor zavallıcık. İndir artık şu silahı. Mahcup bir tavırla bana döndü. Kusura bakma Şehsuvar kardeş. Seni öyle telaşla tek tek kapıları açarken görünce birden bakışları yakama kaydı. Paltonun yakasında kan var. Başın kanıyor yahu. Utanmadan bir de benim için kaygı duyuyordu. Mühim değil Atıf dedim kapıya yönelirken. Bu yaradan bir şey olmaz. Kadın ölmeden gidip şu doktoru bulayım. Bir adım atmıştım ki arkamdan seslendi Atıf. Yahu Şehsuvar biz büyük bir hata yaptık. Kusura bakma ama daha fazla büyütmeyelim. Talat Bey duymasın bu olayı. Hani cemiyet içinde huzursuzluk çıkmasın diye. Döndüm tükürür gibi baktım suratına.
Söylemene lüzum yok. Cemiyetin birliğini tehlikeye atacak değilim.
Çekip gidecektim ki Yakup Cemil'in pis pis bana baktığını gördüm, iyice yaklaştım.
Bak zabit efendi, bir daha o silahı bana doğrultursan sakın tetiği çekmeden indirme. Eğer indirirsen seni temin ederim, çok pişman olacaksın.
Arsız arsız sırıttı iri fedayı.
Sen de bir daha yüzüne doğrulttuğum silahı sakın elinle itme. Eğer itersen temin ederim, sen daha çok pişman olacaksın.
Bu vukuatı Talat Bey'e anlatmadım. Hatta ağzından kaçırır diye Fuat'a da bahsetmedim. Ama Yakup Cemil orada burada Talat'ın adamının kafasını kırdım diye dedikodu yapınca kulağına gitmiş, karşılaştığımızda konuyu açtı.
Yakup Cemil sana saldırdı mı?
Ciddi alacak bir mesele değil dediysem de ikna olmadı. Meseleyi bütün teferruatıyla öğrenmek istedi. Mecburen anlattım ama Enver'le birbirlerine düşmelerini istemediğim için Yakup Cemil'in işgüzarlığı dedim önemsemeyerek. Durumdan vazife çıkarmış kendine. Düşünceli düşünceli başını salladı büyük efendi.
Keşke o kadar basit olsaydı Şehsuvar. Ama merak etme, halledeceğiz bu meseleyi. Cemiyetimizin ahlakına ve devletimizin adabına yakışır bir şekilde neticelenecek bu iş.
Neticelendi de ama cemiyetimizin ahlakına ve devletimizin adabına yakışır bir şekilde değil. Hürriyet kahramanımızın isteğine ve keyfiyetine göre. Evet Enver Bey o yılın başında önce Harbiye Nazırlığına layık görüldü. Fakat Cemal Bey de küstürülmedi. Nafia Nazırlığından Bahriye Nazırlığına geçirildi. Böylece Devlet-i Aliye fiili olarak İttihat Terakki'nin üç liderinin ortak yönetimine geçmiş oluyordu. Ama ne ordu kurallarına ne de temayüllere aldırmadan kısa sürede paşa unvanına kavuşan Enver Bey elbette bununla da yetinmeyecekti.
37. ayrımın sonu. Sayfa 403.